Ayrım 5, sayfa 61. Meşelenle serptiğin şeyde acayip bir şey mi var? Diye sordu Scrooge. Evet, bana ait. Bugün akşam yemeklerinde mi kullanılmalı? Diye sordu Scrooge. İçtenlikle verilen hepsine, en çok yoksullarınkine. Neden en çok yoksullarınkine? Diye sordu Scrooge. Çünkü en çok onların ihtiyacı var. Ruh, merak ediyorum. Bizim dünyamızdaki pek çok varlığın masum zevklerini niye sınırlıyorsun? Dedi bir an düşündükten sonra. Ben, diye bağırdı ruh. Sen 7 gün bu yerleri kapatmıyor musun? Bu aynı şey, dedi Scrooge. Ben mi kapatıyorum, diye bağırdı ruh. Eğer yanılıyorsam affet. Sen olmasan da ailenden birileri, dedi Scrooge. Sizin dünyanızda bizi bildiğini sanan ve hırs, gurur, nefret, kıskançlık ve bağnazlığı bizim adımıza yapmayı kendine iş sayan, hiç yaşamamışçasına bizden farklı olanlar da var, diye cevap verdi ruh. Bunu unutma ve bizi değil onları suçla. Scrooge yapacağına söz verdi ve daha önce olduğu gibi görünmez bir şekilde kentin dışına gittiler. Ruhun olağanüstü bir niteliği de, ki Scrooge bunu fırıncıda gözlemlemişti, kocaman bedenine rağmen herhangi bir yere kendini yerleştirebiliyor ve yüksekliği olan bir salonda nasıl durabiliyorsa, doğaüstü bir şekilde yüksek bir çatının altında da öyle durabiliyordu. Belki de bu gücünü göstermekten hoşlanıyor ya da iyi, zarif, cömert ve tüm yoksul insanlara karşı olan hassasiyetinden dolayı yapıyordu. Scrooge'un katibinin evine gitti ve elbisesinden tutan Scrooge'u da yanına aldı. Ruh kapının girişinde gülümsedi. Meşalesinden serptikleriyle Bob Cratchit'in evini kutsamak için durdu. Bunu bir düşünün. Bob'un bir haftalık parası 15 şilindi. Her cumartesi 15 şilini cebine indirirdi. Şimdi bugünün Noel ruhu onun 4 odalı evini Noel adına kutsuyordu. Bob'un en değerli şeyi olan oğlunun sadece önemli günlerde giymesine izin verdiği gömleğin ağzına kadar varan yakasına rağmen yine de kendini gösterişli bulup en ünlü parklarda onu göstermek için can atan Peter Cratchit patates tenceresinin içine bir çatal batırıp çıkarıyorken ucuz ve 6 pence için iyi bile görünen kurdelilerle süslenmiş 2 kez ters düz edilmiş elbiseler içinde Bayan Cratchit geldi. Masa örtüsünü yine aynı şekilde kurdelelerle süslenmiş ikinci kızı Belinda Cratchit'in yardımıyla serdi. Şimdi ise fırından gelen kazın yaydığı kokuyla çığlıklar atarak biri kız biri oğlan 2 küçük Cratchit bağırarak geldiler ve soğanla ada çayının düşleriyle masanın etrafında dans edip Peter'ın ayaklarını havalandırdılar. Peter yakaları boğazının tıkamasına rağmen ateşi üflüyordu. Değerli babamız ne yapıyor acaba? Bayan Cratchit, ya kardeşiniz küçük Tim ya Martha. Geçen Noel yarım saat erken gelmişti. Martha burada dedi kız. Martha geldi anne dedi 2 küçük kız. Yaşasın şu kaza bak Martha. Tanrı senin kalbini korusun canım. Ne kadar geç kaldın dedi Bayan Cratchit onu öperken ve ukala hareketlerle şalını ve başlığını alırken. Dün gecenin işlerini bitirmemiştim dedi kız. Bu sabah halletmek zorunda kaldım. İyi geldikten sonrasını boş ver dedi Bayan Cratchit. Ateşin önüne oturup ısın biraz. Tanrı seni korusun. Hayır hayır babam geliyor diye bağırdı bir yerden bir yere koşan kızlar. Saklan Martha saklan. En az 3 metre atkısıyla ve ondan önce sarkan püskülleriyle eski yamanmış fırçalanmış mevsimlik kıyafetleriyle Tim ve Martha saklandı. Zavallı Tim'in vücudu demir bir iskeletle destekleniyor ve koltuk değnekleriyle dolaşıyordu. Martha'mız nerede acaba? Dedi Bob etrafına bakarak. Gelmeyecek dedi Bayan Cratchit. Gelmeyecek mi? Dedi Bob. Noel günü gelmiyor mu? Dedi küçük Tim'i kiliseden beri tüm yol boyunca atıymış gibi taşıyan ve neşesi aniden kaçan Bob. Martha şakadan da olsa onun hayal kırıklığını görmekten hoşlanmadığından kapının arkasından vaktinde önce çıktı ve kollarına atıldı. 2 küçük Cratchit küçük Tim'i kucaklayıp şarkı söyleyerek tatlının kokusunu duyabilsin diye çamaşırlığa götürdüler. Küçük Tim nasıl davrandı diye sordu Bob'a Bayan Cratchit. Onun saflığı için bir süre konuştuktan sonra. Bob tüm kalbiyle kızına sarılıyordu. İyiydi dedi Bob. Hatta daha iyi. Kendi başına çok fazla oturarak düşüncelere dalıyor ve hatta hiç duyamayacağım tuhaf şeyler düşünüyor. Eve gelirken bana sakat olduğu için kilisede insanların onu gördüğünü umduğunu söyledi. Bu Noel gününde körleri gördüreni, topalları yürüteni hatırlaması hoş olabilirdi. Küçük Tim'in büyüyüp güçlü ve yürekli olduğunda bunları söylemesi Bob'un titreyen sesini daha da titretirdi. Onun küçük koltuk değneklerinin tangırtı sesi duyuldu. Onlar biraz daha konuşamadan Tim geri geldi. Kız ve erkek kardeşi onu ateşin önüne taşıdı. Bob sanki onu daha eski püskü gösteriyormuş gibi olan kollarını kıvırırken cin ve limonu birleştirerek karıştırdı. Kaynaması için ocağa koyarken Peter ve her yerde birden bulunabilen iki genç kazı almaya gittiler ve ardından büyük bir törenle geri döndüler. Öyle bir gürültü koptu ki kazın ender bulunan bir kaz olduğunu düşünürsünüz. Sanki her yerde kara kuğu vardı da o yoktu. Bu evde de aynen öyleydi. Bayan Cratchit tavada önceden hazırlanmış ısıtılmış et suyunu getirdi. Peter patatesleri zevkle ezdi. Bayan Belinda elma suyuna şeker ekledi. Martha ise tabakların tozunu aldı. Bob küçük Tim'i yanına masanın köşesine yerleştirdi. İki küçük Cratchit de herkes için sandalye hazırladılar. Ağızlarına kaşıkları koyup onlar gelmeden kaz diye bağırmak için beklediler. Sonunda tabaklar kondu ve şükran duası edildi. Yavaşça bıçağa bakan Bayan Cratchit bir anlık duraksamadan sonra bıçağı kazın göğsüne sokmaya karar verdi. O bunu yaptığı zaman uzun süredir beklenilen iç yağı fışkırdı. Masada keyifli bir mırıltı yükseldi. Yaşasın! Tim bile bıçağın sapıyla masaya vurarak iki genç Cratchit ile zayıf bir sesle bağırmıştı. Asla böyle bir kazları olmamıştı. Bob bu kadar iyi pişmiş bir kazları olduğuna inanamadığını söyledi. Hepsi onun tazeliğini, lezzetini, boyunu ve ucuzluğunu takdir ediyorlardı. Elma suyu ve ezilmiş patates tüm aile için yeterli bir yemek oldu. Gerçekten de Bayan Cratchit tabaktaki küçük bir kemiği inceleyerek memnuniyetle yettiğini söyledi. Her biri için yetmişti. Küçük Cratchitler kaşlarına kadar soğan ve ada çayı ile dolmuşlardı. Tabaklar Bayan Belinda tarafından değiştirildi. Bayan Cratchit odadan tek başına ayrıldı. Tatlıyı getirirken tanık istemeyecek kadar heyecanlıydı. Ya tatlı iyi olmamışsa, ya keserken dağılırsa, ya onlar kazı neşeyle yerken biri arka duvardan içeri sızıp çaldıysa, bu olasılık iki küçük Cratchit'in yüzünü bembeyaz yaptı ve pek çok korku çeşidini düşündüler. Selam, kocaman bir buhar, tatlı kabın dışındaydı. Çamaşır günündeki gibi bir koku, lokanta ve pastane kapı komşusuysa, yakında da çamaşırcı varsa ancak böyle bir koku çıkabilirdi. Bu tatlıydı. Yarım dakika içinde Bayan Cratchit göğsünü gere gere bir gülümseme içinde üstü benekli bir top mermisi gibi olan bir tatlıyla geldi. Sert ve katıydı. Tutuşturulmuş bir brandy sayesinde alev alevdi. Tam tepesine bir çoban püskülü yerleştirilmişti. Ne harika bir tatlı. Bob Cratchit evlendiğinden beri onun yaptığı en iyi tatlı olduğunu söyledi. Bayan Cratchit artık kafasının rahat olduğunu, daha önce unun miktarı ile ilgili şüphelerinin bulunduğunu itiraf etti. Onunla ilgili herkes bir şeyler söyledi. Fakat böyle büyük bir aile için bu kadar bir pastanın küçük geleceğini kimse ne söyledi ne de düşündü. Bu burada yapılmamalıydı. Hiçbir Cratchit böyle bir şey yaparak yüzünü kızartamazdı. Sonunda yemek bitti. Masa temizlendi. Ocak harlandı. Sürahideki karışım denendi ve harika olduğu söylendi. Elmalar ve portakallar masaya kondu. Ateşe bir kürek dolusu kestane konuldu. Sonra tüm Cratchit ailesi ocağın karşısında Bob'un deyişiyle bir halka ya da yarım halka oldular. Bob Cratchit'in dirseğinde bardaklar duruyordu. İki bardak, bir de kulpu kopmuş bir bardak duruyordu. Bunlar da sıcağı altın şarap bardaklarının tutabileceği kadar tutabiliyordu. Kestaneler ise ateşte cızırdayıp gürültüyle çatlarken Bob içkiyi ışıldayan bakışlarla dağıttı. Hepimize mutlu yıllar. Canlarım, Tanrı bizi korusun, dedi Bob. Ailenin tümü tekrarladı. Son olarak küçük Tim. Tanrı hepimizi korusun, dedi. O, babasının çok yakınındaki sandalyede oturuyordu. Bob oğlunun küçük elini, onu sevdiğini ve yanında olmak istediğini elinden alınmasına dayanamazmış gibi tutuyordu. Küçük Tim'in yaşayıp yaşamayacağını söyle bana, ruh, dedi Scrooge. Hiç hissetmediği bir ilgiyle. Boş bir sandalye görüyorum, dedi ruh. Ocağın başında sahipleri olmadan duran bir çift koltuk değneği görüyorum. Eğer bu gölgeler gelecek tarafından değiştirilmezse çocuk ölecek. Hayır, hayır dedi Scrooge. Merhametli ruh, onu koruyacağını söyle. Gelecek tarafından bu gölgeler değişmezse hiçbir ruh onu bulamayacak diye cevap verdi hayalet. Onu burada bulacak. Ya sonra? Eğer ölecekse nüfus azalacağı için daha iyi olur. Scrooge, ruhun kendi sözlerinden alıntı yaptığını duyunca üzüntü ve kederle başını eğdi. Hala insan kalbi taşıyorsan, kararlı değilsen, kötülüğü bırak da kim fazlaymış, neredeymiş bul. Kimin yaşayıp kimin öleceğine sen mi karar vereceksin, dedi hayalet. Belki Tanrı'nın gözünde sen o zavallı adamın çocuğu gibi milyonlarcasından daha az yaşamayı hak ediyorsun ve daha değersizsin. Ah Tanrım! Böcek yaprakta onun aç kardeşlerinin çok fazla yaşadıklarından söz ediyor. Scrooge, hayaletin azarlamaları karşısında eğilmiş ve titreyerek gözlerini yere çevirmişti. Fakat adını duyunca hemen başını kaldırdı. Bay Scrooge'a ziyafetimizin koruyucusuna içiyoruz, dedi Bob. Ziyafetimizin koruyucusu mu? Dedi Bayan Cratchit kızarak. Keşke burada olsaydı da ona aklımdakilerin bir parçasını söyleyebilseydim. İştahı iyidir umarım. Canım, dedi Bob. Çocuklar, bugün Noel. Ben eminim ki bu kadar cimri, zor ve ruhsuz bir adam olan Bay Scrooge'un sağlığına Noel de içilmeli. Sen onu biliyorsun Robert. Hiç kimse senden iyi bilemez. Zavallı arkadaşım. Canım bugün Noel, dedi Bob yumuşak bir tavırla. Senin ve Noel için onun sağlığını içeceğim, dedi Bayan Cratchit. Onun için değil. Ömrü uzun olsun. Mutlu bir Noel ve mutlu bir yıl. O çok mutlu olacak şüphesiz. Çocuklar kadehlerini içtiler. Bu onların istemeyerek yaptıkları ilk şeydi. En son küçük Tim içti. Fakat onun için iki pens bile vermezdi. Scrooge ailenin canavarıydı. Adının geçmesi partiye 5 dakika süren kara bir gölge düşürmüştü. Sonra 10 kat daha mutlu oldular. Scrooge'un işi bitmişti artık. Bob onlara Peter için eğer olursa haftada 5 ya da 6 pence kazanabileceği bir işten söz etti. İki küçük Cratchit Peter'ın iş adamı olma fikrine bir hayli güldüler. Peter bu sersemletici geliri elde ettiğinde ne yapacağını, nasıl kullanacağını düşünüyormuş gibi ateşe baktı. Kadın şapkacısında çırak olan Martha onlara ne tür işler yaptığını, kaç saat çalıştığını ve yarın tatil olduğundan evde kalıp nasıl uzun ve güzel bir uyku çekeceğini anlattı. Bir de birkaç gün önce nasıl bir kontes ve lord gördüğünü, lordun Peter kadar uzun olduğunu ekledi. Bu arada Peter yakasını o kadar yükseğe kaldırdı ki orada olsanız onu göremezdiniz. Bu süre içinde sürahi ve kestaneler ortalıkta dolaştı. Şarkılar söylediler. Tim hüzünlü sesiyle karda yürürken kaybolan çocuğun şarkısını söyledi. Bunlar da hiçbir şey yoktu. Onlar soylu bir aile değillerdi. Süslü değillerdi. Ayakkabıları su geçirmez değildi. Elbiseleri iyi değildi. Peter tefeci dükkanında ne yapıldığını öğrenmişti. Fakat çok mutlu, minnettar, birlikteliklerinden memnun, yaşadıkları zamanlardan hoşnutlardı. Onlar yok olmaya başladığında ruhun meşalesinden dökülenlerin parlak ışığında daha da mutlu görünüyorlardı. Scrooge sonuna kadar gözlerini onlardan ve özellikle küçük Tim'den alamadı. Hava kararmış, kar iyice hızlanmıştı. Scrooge ve ruh sokaklar boyunca yürürken çeşitli odalarda, salonlarda, mutfaklarda gürüldeyen ateşin parlaklığı harikaydı. Alevlerin titremesi, ateş önünde pişen sıcak servislerle sımsıcak bir akşam yemeği için hazırlandığını gösteriyordu. Koyu kırmızı perdeler, karanlık ve soğuğun içeri girmesini engellemeyi sağlamak için hazırdı. Evdeki tüm çocuklar evli kız kardeşlerini, ağabeylerini, kuzenlerini, dayılarını ve teyzelerini ilk kutlayan olup karşılamak için karda koşturuyorlardı. Misafirlerin toplandığı pencerenin önündeki gölgeler ve kapüşonlu, kürklü çizmeli güzel bir grup kız gevezelik ederek yavaşça yan komşunun evine giriyorlardı. Onların eve girişlerini gören yalnız adamların hiç şansı olmadığını onlar da iyi biliyordu. Her evde arkadaşlık bekleyen insanların yerine dostça toplanmış çok sayıda insanı düşündüğümüzde onlar orada olduğu zaman evde onları içeriye davet edecek kimsenin olmadığını düşünebilirsiniz. Bacaların yarısına kadar ateş yığılmıştı. Tanrı onları korusun. Ruh nasıl da sevinçten uçmaktaydı. Nasıl da göğsünü kabartmış, geniş ellerini açmış ve ulaşabileceği her yere cömert elleriyle parlak ve zararsız neşeler saçarak uçuyordu. Herhangi bir yerde akşamı geçirebilme hevesiyle giyinmiş olan tozlu sokakların lambalarını yakan bekçi, Ruh yanından geçerken gürültülü bir şekilde güldü. Ruh, tehditkar bir kelime bile etmeden, sanki devlerin gömüldüğü yermiş gibi büyük taş kütlelerinin fırlatıldığı, terk edilmiş kasvetli bir yere geldiler. Her yerden sular fışkırıyordu. Burada yosun, karaçalı ve iri taneli yabani otun dışında hiçbir şey yoktu. Uzaklarda, batıda batan güneş, en karanlık bir gecenin koyu kasveti içinde kaybolmuş bir göz gibi bir an için bu terk edilmiş bölgede parlayıp gittikçe koyulaşıyor, sonunda canlı, kırmızı ateşten bir şerit gibi yok oluyordu. ''Bu nasıl bir yer?'' diye sordu Scrooge. ''Yeryüzünün derinliklerinde emek veren madencilerin yaşadığı bir yer.'' diye karşılık verdi Ruh. ''Onlar beni tanırlar. Bak!'' Bir kulübenin penceresinden ışık çıkıyordu ve onlar hızla pencereye doğru ilerlediler. Çamur ve taştan duvarları geçerek yanan bir ateşin etrafında toplanmış neşeli bir topluluğa karıştılar. Yaşlı bir adamla kadın, çocuklarıyla, torunlarıyla ve hatta onların arkasından gelen diğer nesillerle Noel giysileri içindeydiler. Kısır arazide esen rüzgarın uğultusunu ara sıra aşan bir sesle yaşlı adam onlara gençliğine dayanan çok eski bir Noel şarkısı söylüyordu. Bazen herkes ona katılıyordu. Onların sesleri arttıkça yaşlı adam daha da tasasız bir şekilde bağırıyor ve onlar susunca yaşlı adamın sesinin gücü azalıyordu. Ruh burada fazla oyalanmadı. Scrooge'a elbisesinin tutmasını söyledi ve fundalıkların üzerinden geçtiler. Nereye? Denize mi? Evet, denize. Scrooge geriye baktı ve sıra sıra dizilmiş kayaların sonunu görünce çok korktu. Kulakları çarpan ve gürleyen, aşırı büyük mağaralar arasında hiddetlenerek şiddetle yeri aşındırmaya çalışan suyun gürültüsünden sağır oluyordu. Kıyıdan uzakta, suların yıllar boyunca paramparça ettiği çökmüş kayaların üzerinde bir deniz feneri bulunuyordu. Yabani ot yığınları onun üzerine yapışmıştı. Suyun denizin içinden çıktığı gibi rüzgardan çıkan fırtına, kuşları ona hafifçe dokunan dalgalar gibi deniz fenerinin çevresinde bir alçalıp bir yükseliyorlardı. Buradaki feneri bekleyen iki adam ateş yakmıştı. Ateş, boğucu denizin üzerinde iki taş duvar arasındaki boşluktan parlaklık saçıyordu. Oturan adamlar üzerinde içki duran masanın üzerinden ellerini uzatarak birbirlerine mutlu yıllar diliyorlardı. Yaşlı olanı sert havadan zarar görmüş yüzüyle fırtına gibi sağlam bir şarkıya başladı. Ruh tekrar siyah ve kabarmış denizin üzerinden hızla geçti. Scrooge'a söylediği kadarıyla herhangi bir kıyıdan uzaklardı. Bir gemiye bindiler, dümencinin yanında durdular. Görev yerinde duran her adam bir Noel ezgisi mırıldanıyor ya da umutlarının hepsi eve ait olan geçmiş Noel günlerini arkadaşlarına anlatıyordu. Güvertedeki uyanık ya da uyuyan, iyi ya da kötü her adam yılın diğer günlerinden farklı olarak bugün birbirleriyle iyi konuşuyorlardı. Kutlamalara eşlik ediyorlar, uzaktakileri hatırlıyorlar ve kendilerini de hatırlandıklarını bildiklerini düşünerek memnun oluyorlardı. Issız karanlık boyunca ölüm kadar gizemli, bilinmeyen bir derinlik üzerinden geçerken ciddi bir şey düşünen ve rüzgarın uğultusunu dinleyen Scrooge oldukça şaşırmıştı. Bu şiddetli bir kahkahayı duymak kadar şaşırtıcıydı. Scrooge için daha da şaşırtıcısı yeğenini fark etmesi ve kendini gülerek oturan ve yeğenine beğenmiş bir şekilde bakan ruhun yanında otururken bulması oldu. Ha ha ha diye güldü Scrooge'un yeğeni. Ha ha ha. Eğer Scrooge'un yeğeninden daha güzel gülen bir adam biliyorsanız yapabileceğim tek şey onu tanımanız gerektiğini söylemek olur. Beni de onunla tanıştırın ki ben de onu tanıyabileyim. Kader ve üzüntünün bulaşması tamamen adil olsa da kahkaha ve neşenin dünyada önüne geçilmez bulaşıcılığından başka bir şey yoktur. Scrooge'un yeğeni kasıklarını tutarak, başını sallayarak, başını döndürerek olabilecek en abartılı şekillerle güldüğü zaman Scrooge'un yeğeninin karısı da onun kadar kalpten güldü. Onların başına toplanan arkadaşları da tutkuyla güldüler. Ha ha ha! Ben yaşarken o bana Noel'in saçmalık olduğunu söyledi, dedi Scrooge'un yeğeni. O buna inanıyor. Onun için ne kadar utanç verici, dedi Scrooge'un yeğeninin karısı. Tanrı kadınları kutsasın. Onlar hiçbir şeyi yarıda bırakmaz. Onlar her zaman ağırbaşlılardır. O çok tatlıydı, fazlasıyla tatlıydı. Gamzeleri, şaşkın bakışları, büyük yüzü, öpülmek için yaratılmış gibi görünen dolgun dudakları, öyle olduğuna hiç şüphe yoktu. Güldüğü zaman içine işleyen çukurlukları ve hiç kimse de göremeyeceğiniz küçük parlak gözleri vardı. Sizin diyebileceğiniz kadar tahrik ediciydi fakat oldukça tatmin edici bir yanı vardı. O komik ve yaşlı bir adamdı, dedi Scrooge'un yeğeni. Bu doğru. Ayrıca hiç olamayacağı kadar tatsızdı. O suçlarının cezasını çekiyor ve benim ona söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Çok zengin olmalı, Fred, diye imalı konuştu karısı. En azından sen hep öyle söylersin. Bunun neyi var canım, dedi yeğen. Servet onun ne işine yarar? Onunla bir şey yapamadıktan sonra. Onunla rahat edemiyor. Bize onunla yardım edebileceğinin farkında bile değil. Benim ona tahammülüm yok, dedi karısı. Kız kardeşleri ve diğer bayanlar da aynı görüşteydiler. Benim var, dedi yeğen. Onun için üzgün olsam da ona kızamam. Onun huysuzluklarının cezasını kim çekiyor? Her zaman kendisi. Bizden hoşlanmamayı kafasına koymuş. Gelmeyecek ve akşam yemeği yemeyecek. Sonuç ne ki? Çok iyi bir yemeği kaçırmadı. Bence çok iyi bir yemeği kaybetti, diye sözünü kesti karısı. Herkes aynı şeyi söyledi. şartlarının yeterli olduğunu kabul etmelilerdi. Çünkü onlar yemek yemişler, masada duran tatlıyla ateşin başında toplanmışlardı. Güzel, bunu duyduğuma sevindim, dedi yeğen. Çünkü ben bu yeni temizlikçiye çok az güveniyorum. Sen ne dersin, Tapır? Bu konu hakkında hiçbir fikir ileri sürmeye hakkı olmayan toplum dışı bırakılmış, perişan biri, dedi Tapır. Dantelli yeleğiyle dolgun olan kız kardeşin yüzü kızardı. Devam et Fred, dedi karısı ellerini çırparak. O hiçbir zaman söylemeye başladığı şeyi bitirmeyen oldukça komik bir adam. Scrooge'un yeğeni bir kahkaha daha patlattı. Tombul kızın aromalı içkiye uzanmasına rağmen kahkahalarının bulaşmaması imkansızdı. Öyle de oldu. Söyleyeceği tek şey şuydu, dedi yeğen. Bizden hiç hoşlanmamasına ve bizimle olmak istemediğine göre ona zararı dokunmayacak hoş birkaç dakika kaybettiğini düşünüyorum. Ne eski yazıhanesinde ne de toplantı odasında düşüncelerinde bulabileceğinden daha hoş arkadaşlar kaybettiğine eminim. Ama ona acıdığım için o istesin ya da istemesin ona her yıl aynı şansı vermek istiyorum. Kutlayacağı son Noel'e kadar bunu düşünse iyi olur. Ona meydan okuyorum. Oraya her yıl gittiğimde iyi bir şekilde ona Scrooge dayı nasılsın diyeceğim. Eğer o zavallı katibine 5 pound verebilecek bir hale gelirse bu da bir şeydir. Ve dün onu sarstığımı düşünüyorum. Scrooge'u sarstığı düşüncesi diğerlerini de güldürmüştü. O kadar iyi kalpli ve onların neye güldüğünü aldırmayacak biriydi ki onlara eğlencelerinde cesaret verdi ve şileyi neşeyle uzattı. Çayın ardından müzik geldi. Müziğe yetenekli biri olarak sizi temin edebilirim ki ne yaptıklarını iyi biliyorlardı. Özellikle Tupper sesini bas şekilde kullanırken bile büyük damarları şişmiyor ve yüzü kızarmıyordu. Scrooge'un yeğeninin karısı arpı iyi çalıyordu. Scrooge'a geçmiş Noeller hayaletinin ona hatırlattığı, yatılı okuldan onu almaya gelen küçük çocuktan aşina olduğu basit bir parça çalıyordu. Basit bir parçadan öte sadece 2 dakika içinde ıslık halinde melodisini öğrenebileceğiniz bir şarkıydı. Melodinin hüznünü duyar duymaz aklına ruhun ona gösterdikleri geldi ve gittikçe yumuşadı. Bu parçayı yıllar önce sık sık dinlemiş olsaydı Jacob Marley'i gömen küreye başvurması gerekmeden kendi elleriyle kendi mutluluğu için hayatın iyi yanlarını sağlayabileceğini düşündü. Gecenin tümünü müziğe ayırmadılar. Yanlışların kaydedildiği oyunlar oynadılar. Çünkü kudretli kurucusunun bir çocuk olduğu düşünülürse bazen çocuk olmak iyidir ve bunun için Noel'den daha iyi bir zaman yoktur. İlk oyun körebeydi. Tupper'ın çizmelerinde gözlerinin olduğuna inandığından daha fazla inanıyorum ki bence Scrooge'un yeğeninin kız kardeşiyle arasında bir şeyler vardı. Bunu bugünün Noel hayaleti de biliyordu. Onun tombul ve dantelli baldızın ardından gittiğine inanmamak imkansızdı. Şöminenin demirine çarpıp sandalyeleri etrafa saçıp piyanoya çarparak perdelere dolanarak o nereye giderse o da oraya gidiyordu. O her zaman tombul kızın nerede olduğunu biliyordu. Başka kimseyi yakalamak istemiyordu. Bazılarının yaptığı gibi eğer onun karşısına bile bile çıkarsanız o sizin anlayışınıza hakaret eder gibi sizi yakalamaya gayret ediyormuşçasına davranarak tombul kız kardeşin olduğu tarafa doğru yanaşırdı. Kız sıklıkla bunun adil olmadığını söylüyordu. Zaten adil değildi de. En sonunda kaçacağı hiçbir yer kalmayıp köşeye sıkıştırıldığında hışırdayan ipekli elbisesine ve kaçmaya çalışmasına rağmen onu yakaladığında oldukça kötü davrandı. Onu tanımamış gibi yaptığı için boynundaki halka zincirine kim olduğunu anlamak için yüzüne dokunması rezil ve canavarcaydı. Hiç şüphesiz perdenin arkasında gizlice bir araya geldiklerinde kız bu fikrini belirtmişti. Scrooge'un yeğeninin karısı körebe olmayanlardan biri değildi. Konforlu bir köşede geniş bir sandalye ve pufla rahatlatılmıştı. Scrooge ve hayalet onun hemen arkasındaydılar. O da sözcük oyunlarına katıldı ve alfabenin her harfiyle hayranlığını göstermek için kocasını sevdi. Aynı şekilde nasıl, ne zaman, nerede oyununda da çok iyiydi. Tupper'ın söylediği gibi kız kardeşlerin zeki olmalarına rağmen onlar yenildiğinde Scrooge'un yeğeni çok mutlu oluyordu. Orada genç, yaşlı 20 kişi vardı. Hepsi oyun oynuyorlardı. Sesi duyulmasa da bazen yüksek sesle tahminlerde bulunuyor ve sık sık doğru cevap veriyordu. Onun körelmiş başı ise Scrooge'dan daha kurnaz değildi. Ruh onu bu halde bulmaktan son derece memnundu. Misafirler gidene kadar kalmak için bir çocuk gibi yalvaran Scrooge'un yüzüne baktı. Ruh bunun olamayacağını söyledi. ''Burada yeni bir oyun var.'' dedi Scrooge. ''Yarım saat çık daha Ruh.'' Bu evet hayır oyunuydu. Scrooge'un yeğeni aklında bir şey düşünecek ve diğerleri onun ne olduğunu sadece sorularla bulmak zorundaydılar. soru yığınından aklında tuttuğunun bir hayvan, canlı bir hayvan, huysuz, vahşi bir hayvan, bazen hırıldayan ve homurdayan, bazen de konuşan, Londra'da yaşayan ve sokaklarda gezinip kimse tarafından gezdirilmeyen, hayvanat bahçesinde yaşamayan, bir dükkanda asla öldürülmemiş bir hayvan olduğunu, bir at, bir eşek, bir dana, bir kaplan, bir köpek, bir domuz, bir ayı olmadığını ortaya çıkardılar. Kendisine sorulan her yeni soruda bir kahkaha atıyordu. İfade edilemez bir şekilde eğleniyordu. Minderden kalkarak tepinmek zorunda kalıyordu. Sonunda aynı durumda olan tombul kız kardeş bağırdı. ''Buldum. Onun ne olduğunu biliyorsun Fred.'' ''Nedir o?'' diye bağırdı Fred. ''Bu senin dayın, Scrooge. Kesinlikle o.'' dedi kız. ''O bir ayı mı?'' Sorusuna cevabın olumsuz gelmemesi konusunda bazılarının itiraz etmesine rağmen herkes hayranlığını belirtti. Cevabın hayır olması düşüncelerinin Bay Scrooge'dan sapmasında yeterli olmuştu. ''Onun bize oldukça neşe verdiğine eminim.'' dedi Fred. ''Onun şerefine içmemek nankörlük olur.'' O anda şarap bardaklarını ellerine aldılar ve ''Scrooge dayı için'' dediler. ''O ne durum doğrusu olsun yaşlı adama mutlu Noeller ve iyi yıllar'' dedi yeğen. ''Benim dileğimi kabul etse de etmese de Scrooge dayı için.'' Scrooge dayının kalbi o kadar sevinçle dolmuş ve hafiflemişti ki ruh ona zaman verdikçe o ondan habersiz topluluğun şerefine kadeh kaldıracak ve onlara duyulmayan konuşmasıyla teşekkür edecekti. Fakat tüm sahne yeğeninin son söz söylediği soluğuyla yok oldu. Ruhla tekrar yola devam ettiler. Onlar çok şey görüp çok uzağa gidip pek çok ev ziyaret ettiler ama hepsi mutlu bir sonla bitti. Ruh hasta yataklarının başında durdu. Onlara mutluluk verdi. Yabancı ülkedekiler kendilerini evlerine yakın hissettiler. Çalışan insanlar umutlarına sabır eklediler. Yoksullar evini, hastaneleri, hapishanedekileri ve üzüntü içerisindeki her sığınaktaki küçük zavallı insanları ayrı ayrı kutsayan ruh her seferinde Scrooge'a ilke ve kurallarını öğretti. Eğer bu bir gece sürdüyse çok uzun bir geceydi. Ama Scrooge'un bununla ilgili şüpheleri vardı. Çünkü Noel tatilleri onların birlikte geçirdikleri bu zamanı sıkıştırılmış gibi görünüyordu. Ayrıca Scrooge'un dışı haricinde değişen hiçbir şey olmazken hayaletin gittikçe gözle görülür bir şekilde yaşlanması çok tuhaftı. Scrooge bu değişimi gözlemlemişti. Çocukların 12. gece partilerinden ayrılana kadar açık bir alanda ruhla birlikte otururken ona baktı. Saçlarının ağardığını fark ettiği zaman asla bununla ilgili konuşmamıştı. ''Ruhların yaşamı bu kadar kısa mı?'' diye sordu Scrooge. ''Bu dünya üzerindeki hayatım oldukça kısa.'' diye cevap verdi ruh. ''Bu gece sona eriyor.'' ''Bu gece?'' diye bağırdı Scrooge. ''Bugün bu gece yarısı. Dinle. Zaman yaklaşıyor.'' O an çanlar 12'ye çeyrek kalayı vuruyordu. ''Eğer sana sormaya hakkım yoksa beni bağışla.'' dedi Scrooge ruhun elbisesine dikkatle bakarak. ''Ben eteklerinden aşağıya doğru sarkan, sana ait olmayan bir şey görüyorum.'' ''O ayak ya da pençe mi?'' ''Üzerinde et olduğu için bir pençe olabilir.'' diye kederli ve üzüntülü bir sesle cevap verdi ruh. Giysisinin katlarından bir çare sefil görünümlü perişan iki çocuk çıkardı. Çocuklar dizlerinin üstüne çöküp ruhun elbisesinin dışına çıktılar. ''Sen buraya bak, bak bak aşağıya bak.'' diye bağırdı. Onların biri kız biri oğlandı. Solgun, sıska, sinirli, kurt bakışlı oldukları kadar oldukça halsiz ve boyun eğmiş durumdaydılar. Hoş, gençlerin özellikleriyle dolu olmaları gerekirken yaşlanmış birinin eli gibi büzüşmüş, kurumuş bir el onlara dokunmuşçasına onları parçalamış gibiydiler. Meleklerin oturması gereken yerlere şeytanlar gizlenmiş ve etrafı tehditkar bakışlarla süzüyorlardı. İnsanlığın değişimi, hiçbir bozulma, hiçbir çarpıtmayla ölçüşemeyen mucizevi yaratılışların bütün sırlarına rağmen yaratıklar öyle korkunç ve öyle dehşet vericiydiler ki Scrooge dehşete düşerek geri çekildi. Bu şekilde ortaya çıktıkları için iyi çocuklar olduklarını söylemeye çalıştıysa da sözcükler böyle büyük bir yalanın içine girmektense boğazına tıkandı. ''Ruh, onlar senin mi?'' diyebildi Scrooge. ''Onlar insanlığın'' dedi ruh onları inceleyerek. ''Onlar babalarından yardım istemek için bana yapışıyorlar. Bu oğlan cehalet, kız ise istek. Onların ikisine ve onlar gibi olanlara dikkat et. Ama her şeyden çok oğlana dikkat et. Çünkü onun alnında insanlığın sonu yazdığını görüyorum. O ya silinmedikçe ondan kork.'' diye bağırdı ruh ellerini şehre doğru uzatarak. ''Onu söyleyenleri karala. Senin sahte amaçların için bunu kabul et. Ve onu daha da kötüleştirip sonu bekle.'' dedi. ''Onların sığınakları veya kaynakları var mı?'' diye bağırdı Scrooge. Hapishaneler yok mu? Yoksul evleri ne güne duruyor? Diye son sözünü ekledi Ruh. Saat 12'yi vurdu. Scrooge bakındı fakat göremedi. Son vuruşunda titreşimi kesildiğinde yaşlı Jacob Marley'in kehanetlerini hatırladı. Gözlerini kaldırarak yerden yükselen bir sis gibi başörtülü ciddi hayaleti gördü.